İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İrfan Meclisi'nde sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize irfan ehli insanların, gönül ehli insanların hikmetli sözlerinden bahsediyorlar. Bazı ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin izahlarından bahsediyorlar. Muhterem hocam, Müminun Suresi 12 ve 14. ayet-i kerime insanın 3 aşamalı yaratılışından bahsediyor. Biz insanı çamurdan, bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka haline getirdik şeklinde. Bir insanın yaratılışıyla alakalı bilgi veriyor Müminun Suresi bize. Yani insanın bu 3 aşamada yaratılması ne anlama geliyor? Dilerseniz bununla başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi en derin kalbi sevgilerimle selamlıyorum ve dualarım sizinle beraberdir.
Evet, Allah razı olsun. Buyurun efendim.
Müminun Suresi 12 ve 14. ayet-i kerimeler aynı zamanda yani insanın yaratılışının süzülmüş çamur olduğunu söylemesi bu bir ayrı bir olay. Çünkü ben bakıyorum, ben diyorum ki efendime söyleyeyim ya, toprak kökenliyiz. Biz, evet. Şu anda ben buradayım. Ben Hazreti Adem de toprak kökenli. Ben de şu anda ben de toprak kökenliyim. Nasıl oluyor bu? İşte biz bir zamanlar ben annemin karnında bir bebektim. O 3 katmanlı Kur'an-ı Kerim'de fi zulümatin selas çocuğu çevreleyen bir zar var biliyorsunuz. O 3 katmanlı. Onun içinde bir çocuktum ben.
Evet.
İçinde amniyotik sıvının içindeydim. Ama orada ben bir fötüstüm daha önce. Ondan önce zigot ikiye bölünmüş bir yumurta idim. Ondan önce annemde ben yumurtaydım. Babamda da efendime söyleyeyim bir spermaydım. Peki o spermadan öncesi neydi? İşte kan devreye giriyor. Ve o kan vücutta o osite enzimi veya hormonu neyse kemiklerden çıkan bir şey.
Evet.
Yahrucu min beyni subi ve omurga kemikleriyle kolumna vertebralis ile alakalı bir yapı. Yani bakıyorsun arkaya gidiyor kan, yediğimiz yiyeceklerden kan meydana geliyor. O kandan da işte taşınan besinlerle böbrek yenileniyor, tazeleniyor. İşte göz, kulak, organlar, histolojik olarak bütün vücut hücreleri. Yani yediğimiz yiyecekler nihayet kana, vücutta mineraller, vitaminler. İşte bir denge kuruluyor ama toprak kökenli.
Toprak kökenli.
Topraktan gelenleri yiyoruz. Mesela dün akşam sığır köftesi, sığırdan yapılmış kıyma, üretilmiş kıyma, kıymadan da köfte yedim. Köfte kıymadan, kıyma inekten, inek de
ot
da topraktan.
Evet.
Toprağa da gökten inen su suladı falan. Bakın nerelere gidiyor. Toprak da değil, daha yukarıda su. Su katışmış toprak. Sülaletin mintiğin.
Suyla yani beslenmiş çamur. Toprak. Evet.
Çamur demek su ve toprak karışımı. Yani gökten inen su da var, yerin toprağı da var.
Evet.
İkisinin birleşmesi çamur, o çamurdan yaratıldık. Gelişimiz şu anda annem babam onları yiyerek kan oluştu, vücutta bu hücreler oluştu, sperması, testosteronu, östrojeni oluştu. Ondan sonra bunlar birleşti. Ana rahminde ben çocuk oldum. Bakın macera gökteki inen suyla yerdeki toprakın birleşmesiyle bağlı. Bir keyfe de kadar giriyor.
Evet.
Bakıyorsun topraktan gelen yiyecekte fosfor var, kalsiyum var. Efendime söyleyeyim vitaminler var. Ne bileyim aklımıza hayalimize gelmedi. B vitaminleri, A, B, C bilmem bir sürü vitaminler var.
Hepsi var.
Hepsi vücuda giriyor bunlar.
Evet.
Ama topraktan geliyor. Toprakta var bunlar. Bir kısmı fotosentez oluyor. Yapraklarla, güneş ışığıyla fotosentezle ya elma, armut meydana geliyor. Bir bakıyorsun yeryüzünde başka türlü yiyecekler, sebzeler, salatalık, domates vesaire meydana geliyor. Zeytin ağacı bilmem vesaire, incir. Evet, bunları biz yiyoruz yani.
Evet.
Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bütün bizim vücudumuzu şu anda meydana getiren unsurlar, annemizi babamızla meydana getiren unsurlar topraktan gelmiş, toprak ve su, çamur yani. Hazreti Adem'in de ilk yaratılış bu. Ama toprağın içinden süzülüp de gelmiş. Süzülmüş toprak. Toprağı yemiyoruz biz. İçindeki AB vitamini, içindeki fosforu, efendim, içindeki alüminyumu, feryumu, demirini, artık neler, ABC vitaminlerini, kalsiyumu, şunu, bunları alıyoruz biz.
Topraktan besleniyoruz yani.
Evet. Bu.
Evet.
Şu anda da beslenmemiz topraktan. Elma yiyoruz. Diyor ki zooloji uzmanları veyahut da botanik uzmanları, sen elma yemiyorsun, toprak yiyorsun diyor. Topraktan geldi o malzemeler.
Evet.
Güneş ışını eklendi ve sıcaklık da var. Gökdelenin su, o da var.
Buğday aynı şekilde. Evet. Evet.
Bütün her şey böyle.
Evet.
İşte Hazreti Adem'in yaratılışında süzülmüş, çıkarılmış bir çamur. Toprağın kendisi değil. Topraktan seçilmiş elementlerden yaratılmış. 137 tane element var. Bu elementlerin hepsi bizde var.
Evet.
Hepsi de topraktan gelme. İşte bunları düşündüğümüz zaman topraktan yaratılmanın ifade ettiği manayı bir başka platformda geniş geniş düşünmek lazım. Ondan sonra gelelim. Anne rahmindeki bizim embriyolojik gelişimimiz var. Aleka diyor. Aleka, sperma yumurtanın içerisine giriyor. Döllenme oluyor. Spermatike oluyor. İkiye bölünüyor. Buna zigot adeniliyor. İki parçaya bölünüyor. Ve anne rahmine yapışıyor sakız gibi.
Evet.
Aleka, aynı zamanda Arapçada ayın, lam ve kef harfi, elik, sakız demektir.
Yapışmak.
Aleka da yapışma, talik, yapışmak, evet. Muallak, yapışmış. O manada. Time dergisi ta 20-30 sene önce sayılarından birinde elektron mikroskop bir hücre ikiye bölündü anne karnında. İkiye bölünür bölünmez hemen rahim duvarına yapışmış, böyle sakızı tavana atıyorsunuz da böyle aşağı doğru sünür ya.
Evet.
Böyle sünmüşlük hali aynı o şekil. 400 bin defa büyütmüş elektron mikroskop ve Time dergisi iki sayfanın tamamına resmi koymuş. İkiye bölünmüş halimiz bizim.
Evet.
Yola oradan çıktık. Zigot halimiz. Onu da renkli fotoğrafla fotoğraflandırmışlar. Tam 30 yıldan beri fakültede odamda o resim asılı, altına da alaka diye yazdım. İkiye bölünmüş hücre yani zigot. Ve fotoğrafı var. Kur'an-ı Kerim bakın. Alaka kelimesini kullanıyor.
Evet.
Yola çıktığınızda iki tane hücreydiniz siz diyor. Bir hücreydi. İkiye bölündü. 2, 4 oldu. 4, 16 oldu. 16, 64 oldu. Artık gidiyor. 120 milyar hücre meydana geldikten sonra anne karnında biz, şeklimiz ortaya çıktı.
Evet.
İnsan olduk. Ve annemiz bizi 9 ay 10 gün sonra doğurdu. Tıpkı bir bitkinin büyümesi gibi. Ha bitkiyi anlatıyorsunuz. Ana kordon bağı ile annemize bağlı kalıp ondan gelen kan ile bu hücrelerin oluşumu, söyleyecek bir şey yok. Ve yaratılış da anne karnında bizim ilk defa bu omurga ile sırtımızdaki omurga var ya.
Omurga
bu
kemiği.
33 evet. Tane, 32 tane neyse. Oradan başlıyor.
Evet.
Yahrucu min beyni sulbi ve terayip. Yani yaratılış de ki mimme hulik. Neden yaratıldın? Yani
evet.
Neden yaratıldın? Hulikal ins. Hulika
mimme
indafik. Bir sudan yaratıldın. Fışkıran bir su. Meni anlatıyor.
Evet.
Nereden çıkar o su? Yahrucu min beyni sulbi ve terayip. Önce sulpten, anne karnında biz oluşurken ilk meydana gelen organ, ilk şekil işte egzoderma, falan endoderma vesaire, evet, bunlar meydana geliyor ve omurga, ilk olarak omurga, kafa bile yok daha. İlk olarak elif harfi yukarıdan aşağı bir omurga. Belirli, belirsiz bir elif çiziyorsunuz küçük.
Evet.
Ondan sonra kafa meydana geliyor. 28 gün sonra da kalp organ olarak çalışmaya başlayan organ. Akıl beyin daha faal değil. Çalışan organ olarak ilk defa 28 günde kalp meydana geliyor. Dolayısıyla kalple başlıyor. Bir ana karnındayken bizim hayatımız kalbin bu şekilde kan pompalamasıyla başlıyor. Ve 28. gün daha bir ay dolmadan.
Evet.
Veyahut da ay takvimine göre bir ay sayılır. Bakın bütün bunlar boş şeyler değil. Onun için anne karnındaki bizim yaratılışımız, embriyolojik gelişimimizin bu aşamaları teker teker incelenmeli. Bir elma tohumunu ektik ve elma ağacı olacak. Onu da bir incelemeli. Efendim söyleyeyim, hayvanlarda bu nasıl? Onu da incelemeli. Bunun haricinde Stephen Hawking'in Short History of Time adlı Zamanın Kısarı adlı eserin bir yerinde de onu anlatıyor.
Evet.
Bir insanda bir bebek nasıl dünyaya geliyorsa bebek yıldızlar var diyor. Ve gezegenler çocuk doğurur diyor. Ve savrulmalar, patlamalar yaşanır. Onlar kendi aralarında birleşiyor. Yeni gezegenler, güneşler oluşur diyor. Sıcaklığı şu olur, bu olur. Döner, çekim gücü. Aynı bunun gibi. Biz şu anda dünya, güneşin bir yavrusu. Çekim, gravitasyon ile, göbek bağı ile güneşe bağlıyız. Yani bir insanda gördüğün şey bir ağaçta da var. Bir hayvanda da var. Gökyüzündeki astronomik yıldızlarda da var. Ve bütün kainat canlı bir organizm.
Evet.
Hiçbir şey de boş değil. Ma halakta haza batıla. Allah hiçbir şeyi boşa yaratmadı. İşte kainatı anlamak üzere önce küçük kainat kendini anla. Hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen. Yani kendini küçük görme. Sen bu büyük kainat var ya.
Alemin özüsün.
Küçük bir minyatür alem sensin. Kendini iyi oku.
Evet.
Bana bir kaldı dayanak noktası verin. Kaldıraçla dünyayı yerine oynatayım diyor. Bütün kainatı anlamak kendimizi anlamaktan geçiyor. Allah'ı anlamak da kendi anlamımızdan geçiyor. Ve Allah bizi bu şekilde Rab ismiyle terbiye ediyor, büyütüyor. Rab derece derece terbiye etmek, derece derece yaratmak. Yani birdenbire olgun bir şekilde yaratmak değil. Yaratacağı bir olgunluk var. O olgunluk bir işte küçükten bir ikiye bölünmüş zigottan. Dereceler halinde leterkebun ne tabakan an tabak. Evet. Tabaka üzerine tabaka bindireceğiz sizi. Dünyaya geliyoruz. Dünyada da çocukluk var. Bebeklik var. Çocukluk var. Erken dönemlik. Erken ergenlik var. Ergenlik dönemi var. Gençlik var. Orta yaşlılık var. Yaşlanma dönemi yaşlılık var. Ve en ihtiyar ve ölüm var.
Evet.
Hep zaman olarak katmanlar, mekan olarak katmanlar, biyolojik olarak katmanlar, yaratılış katmanları, astronomik olarak gökte ne varsa sende de o var. Değişen hiçbir şey yok. Bunlar ibret nazarıyla bakılmalı, ibret nazarıyla değerlendirmeli. Çünkü insan Allahü Teala'nın Er-Rab ismiyle derece derece ve kemalata gidecek şekilde. Dolayısıyla Allah'a doğru giden yolda biz dünyada yaşıyoruz, 80 yaşında ölüyoruz.
Evet.
Ölüm de bu derecelenmeden bir derecedir. Ölümden sonra bir başka daha oluşla yine tekamül etmeye veyahut da tekamül duruyor bizde.
Tekamül duruyor ama
bir tekamül kazanıyoruz ve yaşamamız devam ediyor yine.
Evet.
Hangi dereceye kadar yükseldiysek o yükselme derecesinde yaşıyoruz ahirette. Onun için ibadetlere dikkat etmek lazım. Namaza çok dikkat etmek lazım. Zikir çekmek lazım. Gece 2:30'da kalkıp insanlığın hepsi kurtulsun diye dua etmek lazım. Allah'a yalvarmak lazım. Fakirlere yardımda bulunmak lazım. Yoksullara yardım etmek lazım. Muhtaçlara yardım etmek lazım. Diğer kam olmak lazım. Başkasını düşünmek lazım. İhsar sahibi olmak lazım. Yani ibadet, böyle insanlara yardım, kimsenin gönlünü kırmamak, güler yüzlü olmak vesaire. Bu gibi haller işte bizim yapımız ve insanlık olarak şahsiyetimizi oluşturuyor. İslam şahsiyeti de bütün bunları içine alıyor. Rabbani yönümüz var. Bir de bu dünyaya açılan seküler yönümüz var.
Evet.
İkisini aynı anda beraber götürmek ve barışık olarak kendimize inanarak ve kendimizle barışık olarak bu hayatı sürdürmemiz lazım.
Evet.
Eğer biz bunu başaramazsak, başarısız olursak yaratılışın gayesini anlayamayız.
Yaratılışın hedefine ve ulaşamayız.
Ve insanların çoğu yaratılışının gayesini anlamadığı için televizyonun önünde hep oyun programları izliyor. Bizim oyun programını izlemeye vaktimiz yok aslında. Eğlence, müzik, efendim ihtiyacı var. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah söylemiş. Kitap okudun yoruldun, namazla dinle. Namazla yoruldun, git hanımınla sohbet et.
Yani faydalı işler yapmak
tabii
lazım.
Hanımınla yoruldun, git ilmi bir kitap oku. O da olmadı. Efendim söyleyeyim, git bir komşunu ziyaret et, bir akrabanı ara. Yani durmadan değişkenlik insanda dinlenme meydana getirir.
Evet.
Mekan değiştirmek, zaman değiştirmek. İnsan tebdili mekanda ferahlık vardır diye bunun için söylenmiştir. Bunu yaşaya yaşaya biz gerçekleştirirsek, bunda muvaffak olabilirsek, biz kendimize yaklaşırız, özümüze doğru seyahat ederiz.
Evet.
Ve kendimizi buluruz. Biz eğlence programları, televizyonları, benim şahsi kanaatime göre bizi bizden alıyor, dışarı taşıyor. Halbuki bizim hakikatimiz, cevherimiz, özümüz içimizde. Bizi içimizde taşıyacak, düşündürecek romanlar okumak lazım.
Evet.
Kur'an-ı Kerim okumak, düşünmek lazım. Ve işte bu yaratılış harikası, bir insanoğlu nasıl yaratılır? İşte Profesör Doktor Kayıt Mur, embriyoloji sahasında uzman, Kur'an-ı Kerim'deki bir insanoğlunun, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor, bir insanoğlu anne karnında hangi aşamalardan geçer? Ona bakıyor. Profesör Kayıt Mur.
Evet.
Bu meşhur Kanadalı profesör. Bir de modern bilime göre anne karnında çocuğun gelişine bakıyor. Modern bilimin söylediğini 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim söylemiş.
Kur'an-ı Kerim söylemiş, evet.
Yani fetüsten önce ne gibi gelişimler oluyor biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim fetüsten önceki bilinemez o aşama ne? Onu anlatıyor. Esas tuhaf olan o.
Üç aşamayı anlatıyor.
Yani. Omurga kemiğinden çıkar insanoğlu. Orada o esit edilen bir enzim var.
Evet.
Kemiklerden çıkıyor. Kemikle alakalı. Yani bu insanın üremesi, menisi, yumurtası kadının o esit edilen bir enzimle. O enzim kemikten çıkıyor. Kemiğin iliğinden çıkıyor. Onun için Hazreti Zekeriya benim çocuğum nasıl olsun? Rabbi inniye vehenele azme minniye veşte aler ra'şi şeyba. Evet. Ya Rabbi kemiğim zayıfladı.
Kemiğim zayıfladı diyor.
Saçlarım da beyaz oldu. Yaşı 107 yaşına gelmiş. En sonunda Allah-u Teala ona da 107 yaşında
çocuk
Hazreti Yahya'yı, Yahya'yı veriyor.
Evet.
Ama diyor ki kemiğim zayıfladı diyor ayet-i kerimede. Yani kemikle ne alakası var? İşte o östrojen, testosteron bunların...
Kemikle alakalı yani.
Oradan çıkan o site denen bir hormon var. Oradan çıkıyor. Ve o da ilk başlangıç yeri. Anne karnında ilk oluşum yeri. İşte kolumna vertebralis denilen sulp. Yahrucu min beyni sulp. Sülpten çıkar.
Omurga.
Ondan sonra teraip. Kaburga kemiği
kaburga
diyor.
Kaburga kemiği.
Modern bilim de aynı şeyi söylüyor.
Evet.
Ya fetüsten öncekini anlatıyor. Daha annemizin karnında biz annemizin östrojeninden önceki durumu anlatılıyor. Babamızın testosteronundan önceki durum Kur'an'da anlatılıyor. Sulbi diyor. Sülpten, kemikten çıkmıştır diyor.
Evet.
Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ne kadar büyük bir kitap olduğunu gösteriyor.
Yani 1400 sene öncesinden.
Bunlar bilinmiyor.
Yani,
bunlar da
evet,
1938'lerde, 1910'larda evet. Yeni yeni bulunan şeyler. Bu akıl sır ermiyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumamız, çok anlamamız lazım. Bunun bir de epistemolojik değeri var bu ayetin kerimenin. Bir de lingüistik bir değeri var. Lingüistik olarak da bizim anne karnındaki gelişimimizin nasıl olduğunu anlatan kelimelerin ayrıca bir dil felsefesi açısından da değerlendirilmesi lazım. Şu ana kadar bu değerlendirme yapılmadı.
Evet.
Çünkü kabile, Arapçanın kabile, Ignaz Goldziher gibi Arapçanın kabile lehçelerini bilmiyoruz.
Evet.
Sıkıntı burada.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, Sebe suresi 6. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Habibim, gerçek ilim erbabı Rabbinden sana indirilen ilahi vahyin tamamen hakikatten ibaret olduğunu ve hamid olan Allah'ın yoluna ilettiğini elbette göreceklerdir. Yani ilim erbabının hakikaten ilim konusunda ilerleyen insanların Cenab-ı Hakk'ın ilahi vahyinin hakikatine ulaşabileceği ifade ediliyor ayet-i kerimede. Dilerseniz bu ayet-i kerimeyle devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Evet, aziz dinleyenlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayet-i Kerime'de Sebe Suresi 6, gerçek ilim erbabı.
Evet, hakiki ilim erbabı.
İlim erbabı değil. İlim erbabı ayrı bir şey. Gerçek ilim erbabı ayrı bir şey. Gerçek ilim erbabı, hakikate ulaşmış ilim adamına gerçek ilim erbabı denir.
İlmin hakikatine ulaşan.
Yani ilmi, sahip olduğu bilgisi kendisini hakikate ulaştırmış.
Evet.
Buna gerçek ilim adamı deniliyor. Bilimde boğulmuş ve öğrendiği bilgiyi yorumlayamamış ve o bilgiyi hamur haline getirip böyle bir ondan yeni çıkarımlar yapamamış ve onlardan güzel sonuçlara ulaşamamış bir insana, bir bilim adamına gerçeğe ulaşmış gerçek bilim adamı denmez.
Evet.
İşte histolojiyle uğraşır, mikrobiyolojik deniz varlıklarıyla, deniz yosunlarıyla, algilerle uğraşır falan.
Evet.
Onun içerisinde kalmıştır. O ilimden çıkardığı hakikati hayatına uygulayacak, hayatı kendisine şekil verecek.
Evet.
Ama bakıyorsunuz, bilim adamları kendi bilimlerin arasında, bilimin arasında boğulmuş kalmış.
Kendine faydası yok yani.
O değil. Alan körleşmesi nedeniyle evet. Sosyal akıl 5 yaşında çocuğun aklı gibi kolayca kandırılabiliyor.
Evet.
O Star Talks programında profesörün yapmış olduğu programda Amerika'daki akademisyenlerin sosyal akıl düzeyi o bilimsel kilitlenme yüzünden, alan körlüğü yüzünden 6 veya 7 seviyesinde olduğuna dair bir program yaptı. 2,5 saat.
Evet.
Psikologlar konuştu Amerika'da. %10'u hariç diyor. %15'i hariç. Çoğunluğu sosyal hayattan kopuk, hangi alanda meşgul oluyorsa o alanda bir akvaryum içine girmiş balık gibi çıkıp da okyanuslara sıçrama yapamıyor. Çok az insan, bilim adamı bunu yapıyor. Demek ki alan körlüğü var. Hep aynı konuyu çalışıyor. Aynı. O çalışmış olduğu konu ile ilgili olarak
uzman.
Bir takım kozmik gerçeklikler vardır. O gerçeklere hangi bilim dalıyla uğraşırsanız uğraşın, ister ekonomist olun, ister siyaset bilimci olun, ister bir doktor olun, ne bileyim hangi bilim dalında olursan ol, o incelemiş olduğun konulardan bir çıkaracağın bütün dünyayı, kainatı, seni ve bütün insanları kuşatan gerçekler vardır. O gerçekleri fark etmek lazım.
Evet.
Bu hücre hayatta, bunun hayatta olmasını sağlayan o hayat denilen arke nedir acaba? Onun üzerine düşün. Canlı diyor, orada kaldı. Peki canlı nedir? Onu sormuyor bilim adamı. Canlılığın ne olduğunu, başkasıyla ilişki kurmak, başkasıyla temasa geçmek, başkasıyla irtibata geçmek, başkasıyla alışverişte bulunmak, yerinde duramamak, kımıldamamak,
evet.
Hareket halinde olmak, bu gibi kavramlara ulaşırsa bunu otomatikman hayatına yansıtır. Bu durumuna bakmıyor. Canlı diyor. Canlı olduğunu gördük. Canlı olmasının kriterleri 5'tir diyor. 1. 2. 3. 4. 5. O halde diyor bu alkilerde, bu yosunlardaki şu hücrelerin ölü bir hücre değil de canlı bir hücre olduğuna kanaat getirebiliriz. Kriterleri tutmuştur. Bunu soruyor. Canlılığı sorgulamıyor.
Evet. Onun için nasıl o hale geldi?
Bakın tasavvuf erbabı aşka çalışmamış. Aşka aşık olmaya çalışmış. Evet. Yani aşkı okumaya çalışmış.
Hakikatini aramaya
İman
çalışmış.
Değil. İmana iman etmeye çalışmış.
Evet.
Yani iman okuması yapmaya çalışmış. Ya eyyühellezine aminu, aminu billah. Ey inananlar Allah'a inanın diyor. Allah Allah. İnanana inanın diyor. Ne demek bu? Yani inanmaya inanın diyor. Aşka aşık olun. Yürüyen adama yürü diyorsun.
Evet.
Şimdi ağır gidiyorsun, yavaş gidiyorsun. Biraz hızlı yürü. İşte biz bu akıl yapısını kaybettik. Bu da bu aklımızın bizim gelişmesi için Hasan Ali Yücel'in yayınlamış olduğu Doğu ve Batı klasikleri var.
Evet.
Doğudan da Batı'dan da bizim İslami kültürümüzden ortaya çıkmış Mesnevisinden bilmem pek çok böyle ürünler var. Doğu ürünleri. onları Milli Eğitim Bakanı olarak yayınlamış.
Evet. Eski Batı'dan Milli Eğitim da, Bakanı Hasan Ali Güzel. Evet.
Batı'dan da pek çok tercümeler yapılmış.
Evet.
İşte bu gibi kitaplar bir okum, şu aklın beslenmesi lazım. Bizim entelektüelimiz doktordur, tabiptir. Bir Sadi'nin Gülistan adlı eserinin haberi yok. Efendim söyleyeyim, eski klasiklerden bir Seneca'yı, onun nutuklarını bilmem okumamış.
Evet.
Efendim söyleyeyim, bir Eflatun'dan haberi yok. Bir Mevlana'yı okumamış. Bunlar hangi bilim? İşte ekonomist ol, siyasalcı ol, matematikçi ol. Hangi bilim dalı olursan ol, insan olarak sana lazım olan şeyler.
Evet.
İnsani bilgilerden mahrum kala kala soğuk, katı, sert, akılcı bir insan bilim arama tipolojisi, objektif, kas katı, dopdonuk olduğu yerde kalıyor ve o Startup programında anlatıldığı gibi, o psikologların anlattığı gibi akademisyenlerin %85'i bu şekilde alan körleşmesi yaşadıkları için entelektüel kuantitesi sosyal olarak 5-6-7 yani çocuk seviyesinde.
Yani.
Ama kendi alanda 20, 19, 18, 21, 22.
Evet.
Ama sosyal hayata atılıyor. Demek ki kendi öğrendiği bilgiyi sorgulamıyor. Oradan bir takım çıkarımlar yapamıyor. Onu geliştiremiyor. Az önce dediğim gibi ya bu hücre canlıdır. 5 tane kritere sahiptir. Peki canlı nedir? İşte konu hemen felsefeye giriyor.
Evet.
Hemen hikmete giriyor. Hemen tasavvufa giriyor. Hemen tefekküre giriyor.
Evet.
Hemen efendim metafiziğe giriyor. Bu görünenin de kaldı. Orada kalır mı? Bir de ötesine bak. Maverası var bunun. Hangi kapılar açıyor? Yaşam nedir o zaman? O küçük bir histolojik böyle bir histo varlık, bir hücre varlık. Ondaki hayatın mahiyetiyle sen bir insansın. Sendeki hayatın mahiyeti aynı mı? Bir buralara yönel.
Evet.
Ondan sonra bütün astronomik olarak, bütün kainat canlı. Yıldızlar, işte Stephen Hawking onu söylüyor. Canlı bir organizmayla karşı karşıyayız diyor. Peki biz ne oluyoruz acaba diyor. Bunu soruyor. Canlı bir organ, bilinçli. Düzgün hareket ediyor. Kanunları var. Kurallı yaşıyor kainat.
Evet.
İndirilen Kur'an-ı Kerim'de de bize kurallı yaşamamız, iyi insan olmamız emrediliyor. Bir önündeki hücreden hareketle kainatın canlılığına bir bak. İnsanın, işte Stephen Hawking onu dedi kitapta. Dedi ki, kainatı inceledim, inceledim. Tabi ateist kendisi, Allah kabul etmiyor. Ama dedi, ben dedi düşünen bir akıl buldum. İşte dediği o Allah işte.
Evet.
Düşünen bir akıl var. Bunu buldum, var diyor. Allah kelimesini kullanmıyor. Ama düşünen akıl deyince, tamam biz de aynı kanaatteyiz. Düşünen bir akıl var, seninle beraberiz.
Yani bir düzen
ama
var.
Biz ona Allah diyoruz.
Evet.
Sen Allah demiyorsun. Ama düşünen bir akıl var. Şimdi bu akıl ne düşünmeye çalışıyor? Onu anlamaya çalışıyorum diyor. Ve anlaması mümkün değil. Anlaması için hücrede hayatın olduğunu öğrenecek. Ondan sonra hayatı sorgulayacak. Evet. Çıkarımlar yapacak. Yani maddenin üstündeki maveraya yükselemiyorlar. Dar bir kısır döngünde kalıyorlar. Ama düşünen bir varlık olduğunu bulabilmesi de büyük bir başarı. Bu kısır döngüden kurtulduğunuz zaman işte ilmin gerçeğine ulaşıyorsunuz. İlmin yüzeyi ayrı.
Evet.
Ve o dilim, bilimin hangi bilimden de olursanız onu besleyen arka planda daha başka hikmetle ilgili, felsefeyle ilgili, efendime söyleyeyim, daha böyle şeyle ilgili, sezgisel bilgiyle ilgili, ilhamla, Kur'an-ı Kerim'le, hadisle ilgili böyle bir arka yapısı var. Ne diyor bu konuda acaba? Bu konuda ne diyor?
Evet.
Bir gün böyle Kur'an-ı Kerim'i okurken ve in yarav kisfen mines sema'i saqitan yekulu sahabun merkum. Sema var, arz var. Arz madde. Bitti madde. Sema hiç madde değil. Ona antimadde diyorlar. %95,5 bütün kainat. Ve maddeyi ayakta tutuyor. %4,5 bütün kainat. %4,5 madde.
Madde.
Antimadde %95,5'muş.
Evet.
O sema denilen madde olmayanla madde arasında Kur'an-ı Kerim'e göre bulut denilen bir protoplazmik varlık alanı var. Yekulu sahabun merkum. Sema yeryüzüne inerse yani antimadde maddeye dönüşürse arada bir protoplazmik varlık alanından geçer gibi bir şey anlatmaya çalışıyor. Düşündüm. Bizim duygularımızda da var. Allah'la ilgili bir duygum var benim. Bir de önümdeki sandviçle ilgili bir duygum var benim.
Evet.
Allah'la bu sandviç arasında bir bağlantı kuracağım. O bağlantı Allah'ın bana vermiş olduğu, beynime koymuş olduğu yemek yeme, hayatta kalma dürtüleri ve o sandviçe öğlen vakti karnım acıkıp benim ona duyduğum iştah. İşte bulut o oluyor. Nefis.
Nefis oluyor. Evet.
Gölgem kayboldu, nefsim kayboldu diyor ya Yunus Emre.
Evet.
Buradan gerçek ilim erbabı, Rabbim, Rabbinden sana indirilen ilahi vahyin tamamen hakikatten ibaret olduğunu ve hamit olan Allah'ın yoluna ilettiğini elbette görecektir. Dolayısıyla the Islamization of the knowledge.
İlkin İslamileştirme.
O meşhur Faruki'nin ortaya attığı.
Bir
altını tam dolduramadı onun aslında. İsmail Reca Faruki.
Önemli bir tez aslında.
Bilginin İslamileştirilmesi. Yani bilim zaten Müslümandır. Bilim zaten Müslümandır. Çünkü kurallara göre çalışıyor. Kanunları var.
Evet.
Kanun ve kural olan yer Allah-u Teala Hazretleri'nin sünnetullahının olduğu yer. Fıtri şeriatın olduğu yer. Allah'ın koymuş olduğu, maddenin içine yerleşmiş olduğu, kanunların olduğu yer demektir.
Evet.
O kanunlar var. İşte onu bulduğunuz zaman o maddenin İslami olduğunu görüyorsunuz. Yani itaat halinde olduğunu görüyorsunuz. Allah yere ve göğe dedi ki, İ'tiya, ey yer, ey gök, bana gelin dedi. Onlar dediler ki, İnna eteyna ta'i'ine, itaat ederek sana geldik ya Rabbi dediler. İşte o itaat etmeleri, biz kurallıyız. Yazılımımız neyse ona göre hareket ederiz.
Onun dışına çıkamayız.
Yazılımın dışına çıkmayız biz.
Evet.
İşte yazılım da daima 2x2=4 gibi formüle edildiğinde bir kurallıdır, şekillidir, oturduğu bir yeri vardır. İşte ona Müslümanlık diyorsun. Bir Kur'an-ı Kerim tamamen kurallı, düzenli. 534 tane Kur'an-ı Kerim'de emir var. Hepsi bizi bir potaya dökmeye, bir şekillendirmeye çalışıyor. Darmadağınık, parça parça olmuş 20. yüzyıl rasyonalist insan aklı şehvetlere dağılmış, çıkarlara dağılmış, bencilliklere dağılmış, kimseyi düşünmeyen, şurada savaşlarda ölenlere acımayan, böyle bir yani dağılmış parça parça, atom bombası gibi parçalanmış gitmiş bir insan yapısı var.
Evet.
Bunu bir merhamet kalıbına dökül. Cömertlik kalıbına dökül. Affedicilik kalıbına dökül. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi kitaplardaki emirler bunlar değil mi?
Bunlar.
Gel kurallı ol. Dağıldın gittin. İnsanlara evet. Bir acı. Şurada savaşta bak 1 milyon Suriyeli öldü. Bir merhamet et yahu. İnsan bu. Hayvan değil.
Evet.
Efendim söyleyeyim. Bakıyorsun. Elinde parayı tutuyor. Fakir ölürse ölsün vermiyor. Öldüğü zaman da hiç umursamıyor. Onun yerinde ben olsaydımı düşünmüyor.
Yani insanlık gitmiş yani.
İnsanlık gitmiş yok.
Evet.
Batı güçle alakalı. İnsanlık değerleri kaybolmuş.
Evet.
Durmadan sömüreyim. Durmadan sömüreyim. Falanca yerde maden var. Ben sömüreceğim diyor. Bütün politikalar onun üzerine. Petrol var. Petrol üzerine. Bütün oyunlar bu. Başka bir şey yok ortalıkta.
Güç yani her şey.
Güç. Evet. Güç her şeyi değil ki. İnsanlık diye bir. Batı medeniyetinde bu insanlık kaybolmuş.
Merhamet bitmiş yani.
Merhamet yok.
Evet.
Bir tane göçmen almıyor görüyorsunuz. Biz alıyoruz. Bize merhamet var elhamdülillah. İnsanlığımızı daha biz kaybetmedik. Orada kalsa hepsi öldürülecek. Belli bu.
Evet.
Adam geldi sana sığındı çoluk çocuk. Durmadan İdlib'de bomba atıyor. Çoluk çocuk öldürüyor. Acımıyor da buna. Yani burada anlatmak istediğim husus.
Evet hocam.
Bir insanın dağılmış, paramparça olmuş bir insanı parçalarını bir araya getirmek. Kolunu koluna takmak, parmağını parmağına takmak. Kopmuş kafasını boynuna takmak. Kopmuş ayağına takmak. Sanki böyle bir ameliyattan bahseder gibi bahsediyorum ben burada.
Evet.
Darmadağınık olduk. Parçalarımızı toplamak durumundayız. Hangi parçamız acaba nerelere dağıldı? Ve nerelerde biz kendimizi toparlayacağız? Parça parça olmuşuz.
Evet hocam.
Yani buna insanın kendini yabancılaşması, Alienation.
Alienation, evet.
Ya Resulallah, Akra bin Habis diyor ki, ya Resulallah, sen Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i, torunlarını öpüyorsun diyor. Benim 9 tane çocuğum var, hiçbirini kucağıma alıp öpmedim ben diyor.
Öpmedim diyor.
Peygamberimiz evet. Ne diyor? Allah sana merhamet vermediyse ben ne yapayım diyor. Yani Akra bin Habis, o da parçalanmış.
Yani merhametsizlik.
Gel merhametlilik evet. Kalıbına dökül. O kalıba dökülürsen el insan olursun. Yani kainatın gözü. El insan demek gözümüz, gözümüzün ortasında bir siyah var ya.
Göz bebeği.
Siyah. El insan kelimesi Arapçada bu manaya geliyor. Göz değil.
Göz bebeği.
Gözün ortasındaki siyah. Küçücük bir şey.
Evet.
El insan olmak istiyorsan, göz bebeği olmak istiyorsan, kainatın göz bebeği olmak istiyorsan önce merhametli ol.
İlle de merhamet hocam.
Bak.
Evet.
Akra bin Habise. Mesela hızlı namaz kılanlara peygamberimiz karşı çıkıyordu. Hızlı namaz kılan insanlarda dikkat edin. El aceletü mineşşeytan ve teenni minerrahman. Şeytanlar acelecidir. Melekler ise yavaş yavaş hareket eder.
Teenni ile hareket eder.
Namaz kılarken elimizi kaldırdık, elimizi koyduk. Şu şekilde work time, ya ağır çekim namaz kılıyoruz. Allahu Ekber eğiliyoruz yavaşça. Biz Bruce Lee'nin karate hareketleri yaptığı gibi tak tak bak tak namazı böyle. Olmaz. Yavaş yavaş meleklerin kıldığı namaz gibi yavaş yavaş eğildik. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel. 3 defa dersen yeter ama biz Allah'a doyamıyoruz. 21 defa söyleyeceğiz. Doyamıyorum. 111 defa söyle. Yavaş evet. Yavaş Semih Allah. Yavaş yavaş kalk. Bu şekilde yavaş kılmak insanın kendisini kendi kalıplarına dökmesi ve kendi ruh şekline bürünmesi, kendi özüne dönmesi anlamına
geliyor. Kendi özüne dönmesi.
Hızlı namazda şeytanlaşıyor insan. Namaz şeytanlaştırır mı? Hızlı namaz kılarken şeytanlaştırır.
Allah korusun.
Bakıyorsun 4 rekat namazı 1,5 dakikada kılıyor. 4 rekat namazı 1 dakikada kılıyor. Ben bunu gördüm kaç defa. Yani. Bizim halkımızda maşallah Allah selamet versin. İşte Hoca Efendi 10 dakikada teravih kıldırıyor diyor. Onun arkası namaz kılıyor. 20 rekatı 10 dakikada kıldırıyor. Bu namaz olsa ne olur? Peygamberim böyle bu namaz sahibinin yüzüne bir paçavra gibi şöyle çarpılacaktır.
Allah korusun.
Yani kendimiz namazda dahi hareket ederken şeytan gibi acelecilik değil. Yavaş yavaş.
Teenniyle.
Sükunetle.
Tadilerken.
Tadilerken otura otura, oturtura oturtura, kalka kalka, sükunetle. Hareketler yavaş olacak. Allahu Ekber secdeye gidiyorsun. 5 saniyede, 6 saniyede. Yavaş yavaş.
Evet.
Melekler hep öyle ibadetler. Sükunetle. Hareketleri yavaş yavaş. O büyük zatlardan pek çok insanlarla karşılaştım 70 sene içerisinde. O büyük zatların bir araya gelip sohbet ettiklerini gördüm. Sami Efendi Hazretleri, işte Mehmet Zahid Kotka Efendi Hazretleri'ne dedi ki, efendim nasılsınız dedi. O da teşekkür ederim efendim, iyiyim dedi. Nasıl gidiyor işler efendim, zat-ı halleriniz, ne yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Elhamdülillah, Allah. Konuşma tabii, bir soru, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, onu yaptım, bunu yaptım, hemen siyasete bilmem neye dalırız. Öyle değil yani. Yavaş yavaş, kelimeler düzgün düzgün.
Evet.
Sükunetli sükunetli, huzur vere vere, itminan dolu, güven vere vere konuşuyor. Bunlar medeniyetimizin, medeniyet kodlarımız bizim bunlar. Hafif sesle konuşmak, merhametli bir sesle konuşmak, empati yapabilmek, müdara muamelesi, karşıdaki insanı anlamak
haliyle
ve anlaşmak,
yani. Evet.
Haliyle hallenmek. Bunlar yok. Şu bunlar meleklerin davranışı böyle. Yavaş yavaş, ağır ağır, sakin sakin, sükunet, duruşları kımıldamadan, sükunet üzere. Biz durduğumuz zaman yanağımız kaşıyoruz, omuzumuz kaşıyoruz, sağa sola gidiyoruz, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Sürekli bir spor halindeyiz. Halbuki sükunet denen sekinet üzerine indiği zaman enzelallahu sekinetehu ala kulubil müminin. İnsanın aklına Allah sükunet indirdi zaman insan hareketsizleşir, sükun bulur, sükun içine huzur gelir. O huzur Allah'tır diyor.
Evet.
Onun için sürekli hareket halinde olmakta fayda olduğu gibi zarar da var. Aceleciliğe gerek yok. Yavaş yavaş, sükunetle. Anlaya anlaya, yaşaya yaşaya. Anı okuya okuya. Zamanı okuya okuya. Mekanı yani. Okuya okuya.
Evet.
Böyle yaşamak lazım. İşte gerçek ilim erbabı, ilim yaptığı zaman şu hücre diridir, canlıdır. Çünkü 5 tane kritere uyuyor diyor histolog. Tamam, hücrenin canlı olduğunu anladı, kenara koyuyor. Hadi başkasına bakayım. Dur bakalım. bu hücre sen canlı dedin, tamam. Canlı, hay, diri. Diri demek ne demek acaba?
Bir de hakikati var, evet.
Diriliğin hakikatini bizim bilim adamlarımız düşünmüyorlar.
Evet.
Bulsa hayatını yansıtacak. O hücreden kendi hayatına canlılık çıkacak. Dolayısıyla hakikate ulaşamamış oluyor. Ulaşamayınca da Allah selamet versin, gerçeğe ulaşmamış oluyor. Ve basit bir avam olarak yaşıyor zahir uleması ve avam olarak da ölüyor.
Evet.
Onun için tasavvuf erbabı, ulema öldükten sonra mezarında diri kalmaya devam ediyor. Kalbi hayatı var.
Evet.
Bunlar da kalbin çalışması ve hikmet arayışı, irfan arayışı, ışık arayışı yok. Koyu akıl pozitivizmi orada kalmış, bulduğuyla yetiniyor, arkasını soruşturmuyor. Halbuki maverası, arkası var, onun temeli var. Temellere doğru yolculuk yapmıyor. Yüzeyde kalıyor, süperfisiyel oluyor ve derinin bir bilim adamı olmuyor.
Evet.
Derinleşemiyor, derinliğini kaybediyor. Kendinden savruluyor, başka bir yere yabancılaşıyor ve olay bitiyor. Hayat bomboş bitiyor, ondan sonra ölüp ahirete gidiyor.
Allah korusun, evet. Evet, kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.